Ayrım 42. Huzursuz Adam, Henning Mankell. Sayfa 460. Tan yeri ağrırken baş ağrısının hala geçmemiş olduğunu gördü. Dili damağına yapışmıştı sanki. Anında mümkün olduğu kadar çabuk odadan ve yanı başında uyuyan Isabel'den kaçmaya karar verdi. Elinden geldiğince sessiz giyindi. Araba kullanacak halde olmadığını fark etmişti ama kalmayı gözü yemiyordu. Valizini alıp aşağı resepsiyona indi. Resepsiyonist genç adam eski tip anahtarlık rafının altındaki banka başını koymuş uyuyordu. Wallander yüksek sesle hizmet beklediğini belirtince uyandı. Hesabı çıkardı ve para üstünü verdi. Wallander anahtarları tezgaha koyup yanına 10 avroluk bir de banknot bıraktı. Odamda hala uyumakta olan bir kadın var. Bu onu da kapatır umarım. ''Alles klar'' dedi genç adam esneyerek. Wallander çabuk adımlarla arabasına gitti ve Berlin'e doğru yola çıktı. Ama en fazla ilk mola yerine kadar sürebilmişti. Kenara çekti, uyumak için arka koltuğa geçti. Dün akşamdan son derece pişmandı. Kendi kendini çok da önemli bir şey olmadığına inandırmaya çalışıyordu. Nihayetinde kadın onunla para için beraber olmamıştı. Sadece kendisini itici bulmamıştı o kadar. Saat 9'da uyanarak Berlin'e doğru yola devam etti. Otobandan çıkmadan önce bir motelde mola verip George Talbot'u aradı. Talbot'un haritası hemen elinin altındaydı ve kısa zamanda Wallander'in nerede olduğunu çıkardı. ''Bir saat kadar sonra orada olurum.'' dedi. ''Dışarıda otur ve havanın tadını çıkar.'' ''Buraya nasıl geleceksiniz? Ehliyetinizin olmadığını sanıyordum.'' ''Bir çaresine bakacağım.'' Wallander kağıt bardakta satılan bir kahve alıp motel restoranının dışında gölge bir yer bulup oturdu. Isabel'in uyanıp kendisinin nerede olduğunu merak edip etmediğini düşündü. O garip ve bir şeye benzemeyen sevişmelerinden hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı aklında. Gerçekten olmuş muydu? Sadece bölük börçük bir şeyler hatırlıyordu. Kendini utandıran şeyler. Kahvesini yeniden doldurdu ve hazır yapılmış bir sandviç satın aldı. Sanki sünger çiğniyormuş gibi bir his veriyordu. Yarısını zorla yedikten sonra gerisini oturduğu yere yakın, gagasıyla yerdekileri toplayan güvercinlere attı. Zaman geçiyordu ama İsveçli bir dedektifi arayan kimse yoktu hala ortalıkta. Bir 15 dakika daha geçtikten sonra motelin önünde siyah bir Mercedes gelip durdu. George Talbot gelmişti. Arabadan üstünde beyaz takım elbise olan güneş gözlüklü biri indi, çevresine bakındı ve Wallander'e doğru yürümeye başladı. Yanına gelince gözlüklerini çıkardı. ''Kurt Wallander misiniz?'' ''Benim.'' George Talbot yaklaşık 1.80 boylarında güçlü yapılı bir adamdı. ''Geciktiğim için üzgünüm. Trafik tahminimden daha kötüydü.'' Ben de tavsiyenize uyup iyi havanın tadını çıkarıyordum. Saate bakmadım bile. Talbot elini kaldırıp içinde silüeti belli olmayan şoförüne el işareti yaptı ve araba gitti. Gidelim mi? Birlikte Wallander'in Peugeot'suna bindiler. Talbot'un iki ayaklı bir GPS olduğu ortaya çıkmıştı. Wallander'i yoğunluğu gittikçe artan trafikte kendinden emin bir şekilde yönlendiriyordu. Bir saat bile geçmeden Schöneburg ilçesinde güzel bir apartmanın önünde durdular. Wallander binanın Hitler'in sığınağında silahıyla intihar ettiği ve Kızıl Ordu'nun şehri sokak sokak savaşarak ele geçirdiği İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmadan ayakta kalmış ender apartmanlardan biri olduğunu anladı. Talbot en üst katta 6 odalı bir dairede oturuyordu. Wallander'e verdiği oda genişti ve küçük bir parka bakıyordu.
''Sizi bir ya da iki saatliğine yalnız bırakmak durumundayım.'' dedi Talbot. ''Yapmam gereken birkaç iş var.''
''İdare ederim.''
''Döndüğümde konuşacak dünya kadar zamanımız olacak. Yolun sonunda mükemmel yemekleri olan bir İtalyan restoranı var. Orada oturup rahat rahat konuşabiliriz. Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz?''
''Çok uzun değil. Aslında yarın eve dönerim diye düşünüyordum.''
Talbot kararlı bir şekilde başını iki yana salladı. ''Mümkün değil, olmaz. Bu kadar kısa bir sürede Berlin'in hakkını veremezsiniz. Bu dünyanın en trajik tarihine sahne olan bu şehre hakaret olur.''
''Bunu sonra konuşuruz.'' dedi Wallander. ''Ama yaşlı da olsak başka bazı işlerimizin olabileceğini anlarsınız eminim.''
Talbot bu yanıtı kabullenip ona banyoyu, mutfağı ve koskocaman balkonu gösterip gitti. Wallander bir pencereden Talbot'un yeniden siyah Mercedes'e binişini izledi. Buzdolabından bir şişe bira alıp balkonda ayakta yudumladı. Kendisi açısından bu bir gece önceki kadına bir veda edişti. Kadın artık yoktu. Aklından çıkmayacak bir anı olarak kalacaktı sadece. Genellikle böyle olurdu. Gerçekten aşık olduğu kadınları rüyasında hiç görmezdi. Ama şu ya da bu şekilde aklında nahoş anılar bırakan bir ilişkiye girdikleri sürekli rüyasına girerdi. Unutmak istediği şeyleri hatırladı ve hatırlaması gerekenleri de unuttuğunu düşündü. Hayat tarzıyla ilgili temelinden yanlış olan bir şeyler vardı. Bunun herkes için aynı şekilde mi olduğunu düşünüp merak etti. Linda rüyasında neler görüyordu? Martinson rüyasında neler görüyordu? Her işe karışan patronu Leonard Matson ne görüyordu rüyasında? Bir bira daha içti. Çakır keyif olmaya başlamıştı. Banyoyu doldurdu. Güzel bir banyodan sonra kendini çok daha iyi hissetmişti. George Talbot birkaç saat sonra geri gelmişti. Balkonda oturup konuşmaya başladılar. İşte o sırada balkon masasının üstündeki küçük bir taş Wallander'in dikkatini çekti. Hatırladığına emin olduğu bir taş. 36. Kısım. George Talbot ele geçirdiği zaman boyunca Wallander'in aklını meşgul eden soru buydu. Acaba taşı gördüğünü fark etmiş miydi, yoksa etmemiş miydi? Ertesi gün evden ayrılırken Wallander buna hala emin değildi ama Talbot'un gözünden bir şey kaçmayacağına emindi. O gözlerin ardında her şey yıldırım hızıyla gerçekleşiyor diye düşündü Wallander. Beyni sulanmış veya çürümüş değil, bazen ilgilenmiyormuş gibi görünebiliyordu, hatta bazen kayıtsızmış gibi ama aslında hep tetikteydi. Wallander'in tek emin olduğu şey, Hockham von Encke'nin masasından kaybolan taşın şu anda George Talbot'un dairesindeki balkonda masanın üstünde durduğuydu. Ya oydu ya da mükemmel bir benzeriydi. Birine benzeme konusu adamın kendisi için de geçerliydi. Daha moteldeyken Wallander Talbot'un birine çok benzediği, hatta birisiyle tıpatıp aynı olduğu düşüncesiyle kala kalmıştı. Wallander'in şahsen tanıdığı biri değildi bu. Bir yerde gördüğü biriydi ama kim hatırlayamıyordu. Ta o akşama kadar jeton düşmemişti. Talbot büyük aktör Humphrey Bogart'a benziyordu. Ama daha uzundu ve iki dudağı arasında sürekli yapışık halde sigarayla gezmiyordu. Öte yandan sadece görünümü değil, sesinde de Wallander'e Sierra Madre'nin hazineleri ve Afrika Kraliçesi filmlerinden hatırladığı bir şeyler vardı. Talbot'un bu benzerliğin farkında olup olmadığını merak etti ve farkında olduğunu tahmin etti. O gün öğleden sonra birlikte oturup sohbet etmeden önce Talbot'un sürprizlerle dolu bir insan olduğu ortaya çıkmıştı. Kapalı duran apartman dairesindeki kapılardan birini açmış ve karşılarına kalın camın arkasında sessizce yüzen kırmızılı mavili balık sürüsünün olduğu kocaman bir akvaryum çıkmıştı. Oda cam havuzlar ve plastik borularla doluydu ama Wallander'i en fazla şaşırtan şey akvaryumun dibinde içinden elektrikli minyatür trenlerin girip çıktığı akıllıca yapılandırılmış tünellerle döşenmiş raylardı. Tüneller tamamen saydamdı ve görünüşe göre camdandılar ve içlerine tek bir damla bile su sızmıyordu. Balıklar deniz yataklarının dibinde kurulu ray hatlarının farkında değil gibiydiler. Tüneller Dover ve Calais arasındaki tünellerin tıpatıp benzeri dedi Talbot. Ben bu modeli yaparken orijinal planlar ile bir takım mimari detaylardan faydalandım. Wallander ülkenin ücra bir köşesinde avcı kulübesinde oturup şişede gemi yapan Hockham von Encke'yi hatırladı. İki adam arasında arkadaşlıklarının haricinde bir benzerlik olduğunu düşündü. Ama bu ne anlama geliyor bilemiyorum diye geçirdi içinden. Ellerimle çalışmayı seviyorum diye devam etti Talbot. Sadece beyni kullanmak insana yetmez. Siz de böyle düşünür müsünüz? Pek değil. Babam eline becerikliydi ama ben ona hiç benzememişim. Babanız ne yapardı? Resim üretirdi. Yani sanatkar mıydı demek istiyorsunuz? ''Neden üretirdi?'' dediniz. Babam ömrü boyunca resimlerinde sadece tek bir konu işledi dedi Wallander. Çok konuşulacak bir tarafı yok. Talbot Wallander'in ayrıntılara girmek istemediğini sezmişti. Başka soru sormadı. Birlikte balıkların ileri geri yüzmesini ve tünellerden geçen trenleri izlediler. Wallander onların sürekli her seferinde aynı yerden geçmediklerini sezer gibi oldu. İlk bakışta fark etmesi oldukça güçtü ama bir gecikme meydana geliyordu. Ayrıca attıkları her turun bir yerinde trenler aynı hatta giriyorlardı. Biraz tereddüt ettiyse de sonunda Wallander gözlemlediği şeyi Talbot'a dile getirdi. Talbot başını sallayıp onayladı. Haklısınız dedi. Sistemi kısa bir gecikme gerçekleşecek şekilde ayarladım. Bir rafa uzanıp Wallander'in odaya girerken fark ettiği bir kum saatini eline aldı. ''Bunun içindeki kumlar Batı Afrika'dan'' dedi Talbot. ''Daha net konuşmak gerekirse bu bak denilen küçük adalar denizindeki adaların kumlarından. Çok az insanın adını duyduğu Guinea-Bissau'nun sahil açıklarından. Zamanı söylemek için kum saatlerinin kullanıldığı devirlerde bunun İngiliz denizciliği için en uygun kum olduğuna karar veren kişi yaşlı bir İngiliz deniz subayıydı.'' Trenleri çalıştırdığım anda kum saatini ters çevirirsem bir trenin diğerini tam olarak 59 dakika sonra yakaladığını görürsünüz. Bunu arada sırada yaparım. Sadece kum saatinin içindeki kumun eskisinden yavaş akmadığını veya transformatörün yeniden bir ayar gerektirmediğini görmek için. Çocukken Wallander hep bir elektrikli treni olsun istemiş fakat babasının alacak durumu hiç olmamıştı. Şu an önünde duran trenler de hala ulaşamayacağı kadar lükstü. Balkonda oturdular. Sıcak bir yaz günüydü. Talbot buz gibi su dolu bir sürahi ve iki bardak getirmişti. Wallander lafı dolandırmanın gerekmediğine karar verdi. İlk sorusu kendiliğinden geldi. Louis'in kaybolduğunu duyduğunuz zaman ilk ne düşündünüz? Talbot'un pırıl pırıl gözleri dimdik Wallander'e sabitlenmişti.
''Sanırım çok şaşırdığımı söyleyemem.'' dedi.
''Neden?''
''Zaten bildiğiniz bir şeyi size bir daha anlatmama gerek yok. Hoka'nın bir vatan hainiyle evli olduğuna dair giderek artan ve artık katlanamadığı şüpheleri ki artık buna gerçekler diyebiliriz. Böyle mi diyordunuz? İsveççem o kadar da iyi değil.''
''Doğru, öyle denir.'' dedi Wallander. ''Eğer bir casussanız genellikle vatan hainisinizdir.'' Tabii yaptığınız iş sanayi casusluğu gibi çok belirgin ve özel şeyler değilse.
Hokan daha fazla dayanamadığı için kaçtı dedi Talbot. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Louis ortadan kaybolmadan önce zaten az çok kararını vermişti. Elindeki kanıtı ordu istihbarat servisine teslim edecekti. Her şey kitabına uygun yapılacaktı. Kendisini veya itibarını artık düşünmüyordu. Hans'ın da bu durumdan etkileneceğini anlamıştı ama yapacak bir şey yoktu. Bu iş bir şeref meselesi haline gelmişti. Louis kaybolunca Hokkan afalladı. Korkusu giderek artmaya başladı. Onunla yaptığımız birkaç telefon görüşmesinden sonra onun için endişelenmeye başlamıştım. Sanki paranoyaya yakalanmış gibiydi. Louis'in kayboluşuyla ilgili aklına gelen tek açıklama karısının kendi düşüncelerini okumayı başarmış olmasıydı. Saklandığı yeri karısının bulmasından korkuyordu. Karısı değilse Rus gizli servisinden bir personelin. Hokan herhangi bir bilginin ortaya çıkmasına engel olmak için Louis'i öldürmekten çekinmeyecekleri kadar karısının eskiden ve bugün bile hala çok önemli birisi olduğuna inanıyordu. Louis bugün aktif bir ajan olmak için çok yaşlanmış olmasına karşın maskesinin düşmemesi önemliydi. Doğal olarak Ruslar bildiklerinin meydana çıkmasını istemiyorlardı.
Onun intihar etmiş olduğunu duyduğunuzda ne düşündünüz?
Buna hiçbir zaman inanmadım. Bana göre öldürülmüş olduğu açıktı.
Neden?
Bunu bir soruyla cevaplandırayım. Neden intihar etmiş olsun?
Belki işlediği suç çok ağır gelmeye başlamıştı. Belki kocasına çektirdiği eziyetin büyüklüğünü fark etti. Pek çok başka neden olabilir. Ben dedektiflik hayatımda çok daha eften püften sebeplerden canına kıyan insanlar gördüm. Talbot Wallander'in söylediklerini düşündü.
Haklı olabilirsiniz ama size Louis hakkında düşüncelerimin hepsini söylemedim. Onu çok iyi tanırdım.
Kimliğinin önemli bir kısmını gizlediği halde ben onu yakından tanıma fırsatı buldum. O intihar edecek birisi değildi.
Niye böyle düşünüyorsunuz?
Çünkü bazı insanlar intihar edemezler. Bu kadar basit.
Wallander başını iki yana salladı. Benim tecrübelerim böyle söylemiyor dedi. Bana göre de olumsuz şartlar altında herkes canına kıyabilir.
Sizinle şimdi bu yüzden bir tartışmaya girişecek değilim. Benim görüşümü istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bir dedektif polis olarak sizin tecrübelerinize elbette değer veriyorum. Ama yıllarca Amerikan İstihbarat Servisi'nde çalışmış biri olarak siz de benim tecrübelerimi göz ardı etmemelisiniz.
Aslında biz şu an için Louis'in öldürülmüş olduğunu biliyoruz. Çantasında suçlayıcı deliller olduğunu da biliyoruz.
Talbot su dolu bardağını kaldırdı, kaşlarını çattı ama içmeden yine bıraktı. Wallander onda farklı türde bir tetikte olma hali sezer gibi oldu.
Bunu bilmiyordum. Gizli materyal ele geçirdiklerinden haberim yoktu.
Zaten bilmemeniz gerekiyor, size söylememeliydim. Ama Hokka'nın durumu nedeniyle yaptım. Söylediklerimin buradan öteye gitmeyeceğini umuyorum.
Kimseye bir şey söylemem. Bunun gizli serviste çalışırken öğrenirsiniz. Emekli olduğunuz gün aklınızda da hiçbir şey kalmaz. Hafızanızı tıpkı diğer elemanların dolaplarını temizledikleri gibi boşaltırsınız.
Size Louis'in büyük olasılıkla eskiden Doğu Almanların kullandığı bir yöntemle zehirlenmiş olduğunu söylesem ne dersiniz?
Cinayeti gizlemek ve intihar süsü vermek için.
Talbot başını ağır ağır salladı. Bir kez daha su dolu bardağı ağzına götürdü ama bu kez çok az içti.
Bu CIA'de de oluyor dedi. Söylemeye gerek yok. Biz de kendimizi bazen birinin ortadan kaldırılması gerektiği gibi durumlar içinde buluyoruz. Herkesi bir intihar olduğuna inandıracak şekilde.
Wallander Hockham veya Louis von Encke ile doğrudan ilgili olmayan konularda Talbot'un konuşmaya isteksizliğini anlıyordu. Ama yine de bu işi olabildiğince zorlamaya kararlıydı.
Her neyse Louis'in öldürülmüş olduğunu farz edebiliriz dedi Wallander.
Onu ortadan kaldıran İsveç gizli servisi olabilir mi?
İsveç'te işler böyle yürümez. Ayrıca Louis'in gerçek kimliğinin ortaya çıktığını düşünmemizi gerektirecek bir neden yok. Bir başka deyişle elimizde suçu işlemek için geçerli gerekçeleri olan potansiyel bir suçlu yok.
Talbot hasır balkon koltuğunu gölgeye çekti. Bir süre alt dudağını ısırıp bir şey söylemedi.
En sonunda bunun bir aşk cinayeti olduğunu düşünmek olası geliyor dedi.
Koltuğunda oturduğu yerde doğruldu.
İsveç'te çalışmak sistem çökmeden önce bir temir perde ülkesinde çalışmakla elbette aynı şey değildi dedi. Orada yakalananlar neredeyse anında ortadan kaldırılırdı. Eğer önemli biri değilseniz takas etmede kullanılırdınız. Bir vatan hainini iade edip diğerini alırdınız. Casuslar sahada çalışırlarken dikkatsiz davranabiliyorlar. Her zaman kimliklerinin ortaya çıkması tehlikesi içindeler. Üstlerindeki baskı bu yüzden artıp dayanılmaz hale gelebilir. O nedenle casuslar bazen birbirlerinin aleyhine dönebilirler. Şiddeti kendi içlerinde yaşamaya başlarlar. Aralarından birinin başarısı diğerinin kıskanmasına neden olabilir. Rekabet hırsı, işbirliği ve sadakatin yerine geçer. Louis'in durumunda bu çok belirgin bir olasılık, çok özel bir sebepten dolayı.
Şimdi koltuğunu gölgeye çekme sırası Wallander'indi. Öne eğilip su dolu bardağını aldı, içindeki buz erimişti.
Hokka'nın da size söylediği gibi ülkede İsveçli bir casusun varlığı yolundaki söylentiler epeyden biridir dolaşmaktaydı dedi Talbot. CIA'in bundan uzun süredir zaten haberi vardı. Ben Stockholm Büyükelçiliğinde çalışırken bu sorunu çözmeye çok fazla kaynak akıttık. Birisinin İsveç askeri sırlarını Ruslara satıyor olması gerçeği bizim için de NATO için de bir problemdi. Söz konusu teknik yenilik ve gelişmeler olunca İsveç silah sanayi çok ileri düzeyde ve moderndi. İsveçli meslektaşlarımızla düzenli olarak bir araya gelip bu endişe verici durumu görüşürdük. Aynı şekilde diğer ülkelerin yanı sıra İngiltere, Fransa, Norveç ile de öyle. İnanılmaz derecede başarılı bir casusla karşı karşıyaydık. Ayrıca İsveç'te bir aracının, başka bir deyişle bir muhbirin de işin içinde olması gerektiğini fark ettik. Ruslara vereceği bilgileri ajana aktaran bir muhbir.
Bizler ya da İsveçli meslektaşlarımız diyelim, bu kişinin kim olduğuna dair hiç ipucu ele geçiremeyişimize hayret ediyorduk. İsveçlilerin elinde hepsi şu ya da bu kurumun personeli olan 20 kişilik kısa bir isim listesi vardı. Ama soruşturmalardan sorumlu İsveçli yetkililer bundan bir şey elde edememişlerdi. Biz de onlara yardım edememiştik. Sanki bir hayaletin peşindeydik. İleri zekalılardan biri tuttu, aradığımız kişiye Diana adını verdi. Sanki Kızıl Maske'nin kız arkadaşıymış gibi. Ben bunun çok aptalca olduğunu düşünüyordum. Çünkü ortada işe bir kadının karıştığını gösteren hiçbir delil yoktu. Sonunda bundan sorumlu olan ahmağın bilmeden ama inanılmaz bir isabetle çok yerinde bir hata yaptığı ortaya çıktı. Her neyse durum 1987'de Mart'ın sonuna kadar buydu. Tam tarih vermek gerekirse ayın 18'ine kadar. Ayın 18'inde her şeyi değiştirecek bir şey meydana geldi. Birkaç İsveçli istihbarat görevlisi açığa alındı ve son gelişme hepimizi daha farklı düşünmeye zorladı. Okan size bundan bahsetmiş miydi?
Hayır.
Her şey Amsterdam'da, Schiphol'de sabahın çok erken bir saatinde büyük havalimanında başladı. Havalimanı polisinin bürosunun kapısına bir adam gelmişti. Beyaz gömlekle, üstüne büyük duran bir takım elbise giymiş, kravat takmıştı. Bir elinde küçük bir valiz taşıyordu. Kolunda asılı paltosu ve diğer elinde de şapkası vardı. Başka bir asırdan gelmiş gibi görünüyordu herhalde. Sanki fonda klasik müzik çalan siyah beyaz bir filmden fırlamış gibiydi. Bir polis memuruyla konuştu. Memur yaptığı işe göre oldukça genç biriydi. Ama grip salgını verdi ve hasta arkadaşının yerini dolduruyordu. Adamın İngilizcesi kötüydü ve Hollanda'dan siyasi sığınma hakkı istiyordu. Oleg Linde adını taşıyan Rus pasaportunu ibraz etti. Bir Rus için alışılmadık bir isim diye düşünüyor insan ama doğruydu. 40'lı yaşlardaydı, saçları açılmaya başlamıştı ve burnunun kenarında bir yara izi vardı. Daha önce ömründe hiç ilticacı görmemiş olan genç polis memuru konuyu devralması için daha kıdemli bir arkadaşını çağırdı. Sanırım onun da adı Gert'ti ama daha ilk sorusunu bile sormadan Linde kendiliğinden konuşmaya başlamıştı. O sorgulamayı o kadar çok dinledim ki önemli kısımlarını ezbere biliyorum desem yeridir. Adam KGB'de albaydı. Bölümü batıda yürütülen casusluk işleriyle ilgilenen departmandı. Ve siyasi iltica hakkı istiyordu. Çünkü Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılmasında rol oynayacak bir görevde çalışmayı artık istemiyordu. Bunlar onun ilk sözleriydi. Ardından da daha önceden hazırladığı yemi sundu. Batı'da çalışan birçok Sovyet casusu hakkında bilgisi vardı. Özellikle birkaç tanesi Hollanda'da yerleşik çok önemli ajanlardı. Bunun ardından onu götürüp güvenlik görevlilerine teslim ettiler. Onlar da adamı Haag'daki bir apartman dairesine yerleştirdiler. Komik bir tesadüf, kalması için ona buldukları yer sorgulanmasının gerçekleşeceği Uluslararası Adalet Divanı'na çok yakındı. Oleg Linde'nin söylediklerinin gerçek olduğunu ortaya çıkarmak Sepo'nun fazla zamanını almamıştı. Onun kimliğini gizlediler ama derhal bütün dünyaya haber salıp meslektaşlarına ellerine mükemmel bir antikanın geçtiğini ve şu anda karşılarındaki masanın üstünde durduğunu haber vermeye başladılar. Gelip bir bakmak isterler miydi? İncelemek isterler miydi? Bu arada Moskova'dan KGB'nin bir kargaşa içinde olduğu ve herkesin yuvasına değnek sokulmuş karıncalar gibi dört bir yana dağılmakta olduğu bilgileri geliyordu. Oleg Linde hiçbir şekilde kaçmasına izin verilemeyecek olan birkaç kişiden biriydi. Ama kaçmıştı işte. Hem de ardında hiç iz bırakmadan kaçmıştı. Ve en kötüsünden yani iltica etmiş olmasından korkuyorlardı. Hollanda'daki casus ağı çökünce Moskova onun Hollanda'ya kaçmış olduğunu tahmin etti. Linde bizim deyimimizle tasfiye satışına başlamıştı ve çok da ucuzdu. Tek istediği yeni bir isim ve yeni bir kimlikti. Benim duyduğuma göre Mauritius'a Pamplemousse diye çok güzel bir ismi olan bir bölgesine taşınmış ve hayatını mobilyacılıkla kazanıyormuş. Görünüşe göre Linde KGB'ye katılmadan önce marangozluk öğrenmiş. Ama hikayenin bu tarafını çok fazla bilmiyorum. Şimdi ne yapıyor? Artık sonsuz uykusunda.
2006'da öldü kanserden. Mauritius'ta genç bir kadınla tanıştı ve evlendiler. Birkaç çocukları oldu. Nasıl bir hayat sürüyorlar bilmiyorum. Onun bu hikayesi diğer ilticacı ile benzeşiyor. Boris diye bilinen ajanla.
Onun adını duydum dedi Wallander. O dönemde Rus sığınmacıların resmi geçit yaptığı bir dönemdi.
42. ayının sonu. Sayfa 473.